Ayrım 17.
Fakat bizde sokakta çocuğunu evire çevire döven birisini görseniz ve polis çağırsanız, polis muhtemelen çocuğa dönüp "Öp bakayım babanın, annenin elini" diyerek işi tatlıya bağlamaya çalışır. Dünyada av hayvanlarının sayısı hiçbir zaman bu kadar azalmadı ve dünya üzerinde hiçbir zaman bu kadar çok eli tüfekli adam bulunmadı. Galiba artık zevk için avlanmanın, hatta zevk için kır çiçeklerini koparıp vazolara yerleştirmenin zamanı geçti. Aç mı kalalım, çiçeksiz mi kalalım diyebilirsiniz. Herhalde gönlümüzce yaşamalıyız. Fakat çocuklarımıza sağlam bir dünyada bırakmalıyız. Bu konuda orta yol, tüketim amacıyla üretilen bitki ve hayvanları tüketmek, örneğin seralarda yetiştirilen çiçekleri ve kesim amacıyla yetiştirilen hayvanları tüketmek, fakat doğadakilere dokunmamak olabilir. Artık eski zevklerden vazgeçmenin zamanı geldi. Eski zevklerin yerine yeni zevkler edinmeliyiz. Örneğin okla, tüfekle avlanmak yerine fotoğraf makinesiyle görüntü avcılığına çıkabiliriz. Denizlerin dibinde sualtı görüntü avcılığı yapan genç arkadaşlarıma imreniyorum. Gençlerimizin bu tür yeni zevkler edinmelerine rehberlik eden üniversitelerimizin kültür birimlerini beğeniyle izliyorum. Yıllar önce annemle ve babamla şehirler arasında yolculuk yapıyorduk. Galiba evlilik yıl dönümleriydi. Arabayı durdurup yol kenarındaki bir grup kır çiçeğini işaret ederek "Bunları size hediye ediyorum" dedim ve çiçekleri koparmadan yolumuza devam ettik. Bu davranışım hoşlarına gitti. Hatta babam "Aldık, kabul ettik" dedi. Bu davranışı daha sonraki yıllarda da sürdürdüm. Eşimin tarafımdan yerlerinden koparılmaksızın hediye edilmiş çok sayıda çiçeği oldu. Yerinde hediye edilmiş bir çiçek sonunda çöplüğe gitmez, dağlarda soyunu sürdürür. Bence dağlardaki çiçekleri koparmadan, dürbünle gözlediğiniz geyikleri ve kuşları öldürmeden sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Sözle hediye edebilirsiniz. Önemli olan niyettir, cinayet şart değildir. Kültürümüzde canlı öldürmenin ve ağaç kesmenin günah olduğu inanışı vardır. Bu inanış işlevseldir fakat günümüzde tek başına yeterli olmamaktadır. Geleneksel kültürümüzde, geleneksel Japon ve Kızılderili kültürlerinde doğa adeta kutsaldır. Güvenç 1992, Marriott ve Rachlin 1994, çeviren Özünlü. Çocuk ana babalara ait bu dünya görüşüne, doğanın içinde ve nasıl korunacağı konusundaki gerçekçi bilgilerin akılcı bir yetişkin tavrıyla eklenmesi gerekmektedir. Çevrenin ve çevre kirliliğinin akılcı ve tarafsız bir yaklaşımla incelenmesi ve irdelenmesi gereklidir. Çocukları, vatandaşları sakinleştirmeye yönelik koruyucu ana baba tavrına gerek yoktur. Çayların radyasyonsuz olduğunu ispat için çay içmeye gerek yoktur. İstanbul'da tanker kazası olduğunda deniz ürünlerinin bu durumdan hiç etkilenmediğini çocuklara, vatandaşlara ispat için televizyonda çiğ midye yemeye de gerek yoktur. Toptancılıktan vazgeçmek, çok kirlendi ya da tamamen temiz gibilerden siyah beyaz görüşler ileri sürmemek, griyi araştırmak gereklidir. 4. Bölüm. Tiyatrolarda ve masallarda iletişim çatışmaları ve empati. Bu bölümde birkaç tiyatroyu ve masalı ele alarak kişiler arası iletişim çatışmaları ve empatik iletişim açısından incelemeye çalışacağım. Bu yaklaşımın başlıca iki amacı var. Birincisi şu: kişiler arası iletişimi anlamaya ve anladığım kadarıyla anlatmaya çalışırken çok ve renkli örneklere ihtiyaç duyuyorum. Bu ihtiyaca cevap verebilecek kaynaklardan birisi de sanat eserleridir. Dünyanın dört yanında çok sayıda sanatçı tarafından üretilen sanat eserleri ve binlerce yılda binlerce insan tarafından oluşturulan anonim eserler zengin bir veri kaynağı sayılabilir. Tiyatrolarda, masallarda ve benzeri eserlerde sergilenen kişiler arası iletişimler, psikolojideki mevcut veri toplama teknikleri ile elde edebileceğimiz verilerin ötesinde bir takım verilerle tanışmamıza fırsat sağlayabilir. Bu veriler, insanı anlama çabalarımıza katkıda bulunacaktır. Nitekim kitabın bu bölümünde tiyatroları ve masalları inceleyerek elde edeceğimiz bazı veriler, 5. bölümdeki tartışmalarımıza ışık tutabilecek niteliktedir. Tiyatroları ve masalları iletişim çatışmaları ve empati açısından incelemenin diğer bir nedeni ise sanat eserlerini psikolojinin imkanlarından yararlanarak yeni bir bakış açısıyla ele alma isteğidir. Çeşitli sanat eserleri edebiyatçılar, sanat tarihçileri, sosyologlar ve antropologlar tarafından bu alanlara özgü tekniklerle incelenmektedir. Bunların yanı sıra sanat eserleri psikoloji kapsamında daha çok Freud'un ve Jung'un kuramları açısından incelenmiştir. Freud'un ve Jung'un yaklaşımları dışındaki bir takım psikolojik yaklaşımlardan yararlanarak sanat eserlerinin incelenebileceği görüşündeyim. Bu konuda bugüne kadar bazı denemelerim oldu. Örneğin çeşitli tiyatroları ve masalları, graf analiz, transaksiyonel analiz, operan şartlama, bilişsel yaklaşım, denetim odağı ve sosyometri açısından incelemeye çalıştım. Dökmen 1985A, 1985B ve 1986B. Şimdi ise birkaç tiyatroyu ve masalı bu kitabın konuları açısından incelemek istiyorum. Niçin tiyatro ve masal? Bu sorunun kısa cevabı, tiyatrolarda ve masallarda kişiler arası iletişimlerin çok miktarda sergileniyor olmasıdır. Şüphesiz ki bunların yanı sıra başka sanat türleri de, örneğin filmlerde ele alınabilirdi. İleride bunlara da özellikle Türk sinemasına yönelmeyi düşünüyorum. Nora'dan Güzin'e Kadının Kaderi. Bu bölümde Norveçli yazar Henrik Ibsen tarafından 1879'da yazılan Nora ve bu eserden tam 100 sene sonra Türk yazarı Ülker Köksal tarafından yazılan Adem'in Kaburga Kemiği adlı tiyatro eserini iletişim çatışmaları ve empati açısından ele alacağım. 1879'daki Nora. Ibsen'in 1977 Nora Bebeğin Evi adlı eserinde Nora uysal bir kadındır. Kocası Helmer ise saygıdeğer bir bankacı, avukat ve otoriter bir kocadır. Helmer hemen her ortamda ana baba tavrı takınan bir kişidir. Örneğin dişlerinin bozulacağı gerekçesiyle Nora'nın bisküvi yemesini yasaklamıştır. Nora kocasının bu kararına boyun eğer, görünüşte bisküvi yasağına uyar. Fakat gizli gizli bisküvi yemektedir. Şimdi karı koca arasındaki bu etkileşimi transaksiyonel analiz açısından ele alalım. Şekil 30'da görüldüğü üzere, Helmer gerek geneldeki tavrıyla gerekse koyduğu bisküvi yasağı ile ana baba rolü oynamaktadır. Helmer'e göre Nora kendini yönetebilen bir yetişkin değil, yönetilmesi gereken bir çocuktur. Bu durumu Helmer'e ait ana baba rolünden Nora'nın çocuk rolüne yönelen bir okla ifade edebiliriz. Nora ise her zaman kocasına itaat eden bir uslu çocuk rolündedir. Bu durumu da Nora'nın çocuk rolünden Helmer'in ana baba rolüne yönelen bir okla gösterebiliriz. Nora ile kocası arasında yetişkin yetişkine bir iletişim yoktur. Bu çift karşı karşıya geçip birbirine denk iki yetişkin olarak sorunlarını konuşmamaktadırlar. Örneğin Nora bisküvi yemeyi sevdiği halde kendisine bisküvi yasaklayan kocasıyla oturup bu konuyu konuşmamıştır. Kocasına ben bisküviyi seviyorum diyememiştir. Annesinden gizli şeker yiyen çocuklar gibi davranmıştır. İkisine de uygun olan bir çözüm yolu bulunabilirdi. Söz konusu çözüm yolu hem Nora'nın bisküvi yemesi hem de dişlerini bisküvinin zararlarından koruması şeklinde olabilirdi. Elimizdeki örnekte böyle bir çözüm mümkün olmamış. Helmer yasak koymuş, Nora ise bu yasağa görünürde uymuştur. Tiyatroyu izlemeye devam edelim. Helmer hastalanır. Nora kocasını iyileştirmek için sahte imza atarak bir tefeciden borç para alır. Helmer iyileşir. Tam rahata kavuşacakları sırada Nora'ya borç vermiş olan tefecinin Helmer'e şantaj yapmakta olduğunu görürüz. Karısının sahte imza atarak bir tefeciden borç almış olması Helmer'i son derece öfkelendirir. Toplum içinde saygıdeğer bir kişi olan Helmer bu olay yüzünden saygınlığına gölge düşmesinden endişe etmektedir. Ağzına geleni söyler, Nora'yı azarlar. Şekil 30B'de görüldüğü gibi Helmer'in bu tavrı ana babadan çocuğa yöneltilen bir okla ifade edilebilir. Bu durum karşısında ise Nora o güne kadar hiç takınmamış olduğu bir tavır takınır, kocasına şöyle der. Otur konuşalım, 8 yıldır evliyiz. İkimiz de karı koca olarak daha ilk defa bugün birbirimizle şöyle bir ciddi konuşabiliyoruz. Babam bana bebeğim derdi. Ben kendi bebeklerimle nasıl oynarsam o da benimle öyle oynardı. Evliliğimde mutlu değilim. Şimdi de sen beni çocuk yerine koyuyorsun. Yuvamız çocukların oyun odasından farksız. Nora'nın bu sözlerinin yetişkinden yetişkine bir mesaj olduğunu düşünebiliriz. Karısının bu yeni davranış şekli karşısında ise Helmer eski otoriter tavrını sürdürür. Nora'daki değişikliği fark etmemiştir. Böylece şekil 30B'de görüldüğü üzere karı koca arasında aktif çatışmayla birlikte çapraz etkileşim ortaya çıkmış olur. Karı koca arasındaki kavga büyür. Helmer karısına artık çocuklarımızı sen terbiye etmeyeceksin der. Nora'nın bardağı taşmak üzeredir. Tam bu sırada postacı tefecinin Helmer'e şantajda kullandığı belgeleri getirir. Tefeci şantajdan vazgeçmiştir. Helmer aniden değişir, rahatlar. Hiçbir şey olmamış gibi haydi yatalım der. Ve Nora'nın bardağı taşar, valizini hazırlar. Evini terk edeceğini söyler. Bence kocasını terk etmekte olan Nora, o güne kadar sürdürmekte olduğu çocuk rolünden çıkıp eleştirici, cezalandırıcı ana baba rolüne girmiştir. Yaramazlık yapan çocuklarını, bak gider başkasının annesi olurum diye tehdit eden anneler gibi, fakat gerçekten kocasını terk ederek Nora otorite pozisyonuna geçmiştir. Nora'nın bu tavrı, şekil 30C'de kendisine ait ana babadan kocasının çocuğuna yönelmiş bir okla gösterilmiştir. Karısının bu beklenmedik davranışı karşısında Helmer, kolu kanadı kırılmış, cezalandırılmış, çaresiz kalmıştır. Adeta beni bırakma anne diyen çocuklar gibidir. Nora valizini alıp evi terk ederken Helmer eskisi gibi bağırıp çağıran mutlak bir otorite değildir artık. Helmer'in son davranışıyla kendisine ait çocuktan eşinin ana babasına mesaj gönderdiğini düşünebiliriz. Karı koca arasında şekil 30A'da gözlediğimiz ilişki biçimi şekil 30C'de tam tersine dönmüştür. Eserin başında Helmer ana baba, Nora ise çocuk iken, eserin sonunda Helmer çocuk, Nora ana baba olmuştur. Nora'nın evini terk etmesiyle sonuçlanan çatışmanın temelinde, karı koca arasında yıllarca süren pasif çatışma yatmaktadır. Nora, bisküvi olayı dahil, kendisini rahatsız eden konuları eşiyle tartışmamış, öfkesini içinde saklamıştır. Nora ve Helmer hiçbir zaman iki eşit yetişkin olarak sorunlarını akılcı bir tavırla tartışmamışlar, birbirlerini anlamaya, birbirleriyle empati kurmaya çalışmamışlardır. Helmer sürekli olarak evin patronu, mutlak otoritesi olmuş, Nora ise ona itaat eden uslu çocuk rolü oynamıştır. Nora'nın yıllarca içine attığı, dile getirmediği kızgınlıklar sonunda bir patlamaya yol açmış, tahterevalli tersine dönmüştür. Tahterevalli'nin tersine dönmesi bir sağlıklılık işareti değildir. Eserin sonunda Nora'nın ana baba konumuna geçmesine bakıp ol olsun dememek gerekir. Çünkü bir ailede karı kocadan herhangi birisi ana baba, diğeri ise çocuk rolü oynuyorsa o ailede yöneten ve yönetilen var demektir. Oysa bir ailede yönetenler ve yönetilenler değil, birlikte yaşayanlar bulunmalıdır. Yazar eserinin sonunda bir açık kapı bırakır. Nora evini terk ederken Helmer, bundan sonra ne olacağını, dönüp dönmeyeceğini sorar. Nora ise şöyle cevap verir. Büyük bir mucize olması gerekir. İkimizin de o kadar değişmemiz lazım ki, ancak böyle olursa aramızdaki ortak hayat gerçek bir evlilik sayılabilir. Bence bu sözlerle yazar Nora'nın ağzından bize şu mesajı vermektedir. Eğer Nora ile Helmer değişebilirlerse, kendilerini geliştirebilirlerse, birer yetişkin olma yolunda mesafe kat ederlerse tekrar birleşebilirler. Beklenen mucize karı kocanın birbirlerine denk iki yetişkin olmasıdır. Nora'nın öyküsü burada noktalanmaz. O günün Avrupa'sında Nora'nın sonu hoş karşılanmamıştır. Bir kadın nasıl olur da evini terk eder diyerek Nora'yı evine döndürmesi için eserin yazarı Ibsen'e baskı yaparlar. Bazı ülkelerde ise Nora yasaklanır. Bunun üzerine Ibsen baskılara boyun eğer, Nora'ya dördüncü perdeyi ekler. Bu perdede Nora yaptıklarına pişman olmuş, evine dönmüştür. Helmer de karısına ödül olarak bisküvi ikram eder. Nora bir sevinç çığlığı atarak mucize diye bağırır. Sonuçta her şey başlangıca dönmüştür. Nora yine uslu kadındır, uslu çocuktur. Helmer ise bu uslu çocuğu ödüllendiren bir ana babadır. Dördüncü perdede Nora'nın sözünü ettiği mucize, üçüncü perdede kastettiği mucizeden tamamen farklıdır. Çünkü üçüncü perdede mucize sözüyle kastedilen, bu karı kocanın ruhsal açıdan gelişmesi, yetişkin olmasıydı. Oysa dördüncü perdede Helmer'in yasaklayıcı ana baba tavrını bırakıp, ödüllendirici ana baba tavrına geçmesi üzerine Nora mucize demektedir. Bu küçük bir mucizedir. Eğer üçüncü perdede kastedildiği şekilde karı koca birbirlerine denk iki yetişkin haline gelselerdi, kişisel rollerini dengeli bir şekilde kullanma becerisini kazanmış olsalardı, asıl o zaman büyük bir mucize gerçekleşmiş olurdu. Ibsen'in baskı altında isteksiz olarak yazdığı bu dördüncü perde eserin bütünüyle uyumlu değildir. Tiyatro tekniği açısından da zayıftır. Bu yüzden uzun yıllardır oynanmamaktadır. Eserin tanınmış hali üç perdedir. Bence Ibsen'in başına gelen bu olayın ilginç yanı, toplumun Helmer gibi otoriter ana baba tavrı takınarak Ibsen'i Nora gibi boyun eğmeye zorlamasıdır. Yazar irdelediği toplumsal baskının hışmına uğramıştır. Bu konuyu aşağıda İbsen'in kaderi başlığı altında tekrar ele alacağım. 1979'daki Güzin. Sözünü etmek istediğim ikinci tiyatro bir Türk yazarı olan Ülker Köksal'a ait. Köksal'ın 1980 Adem'in Kaburga Kemiği adlı eserinin ilk sahnesinde küçük bir kız olan Güzin ders çalışmak istediğini söylemektedir. Annesi ise ev işleriyle uğraşmasını istemektedir. Şekil 31'de görüldüğü üzere Güzin'in bu isteğinin yetişkinden yetişkine bir mesaj olduğunu, annesinin ise ana babadan çocuğa mesaj yönelttiğini söyleyebiliriz. Annesi Güzin'i anlamamakta, anlamaya çalışmamakta, kısacası onunla empati kuramamaktadır. Böyle olunca da anne kızının isteklerini yok sayabilmekte ve kendisine ait doğruları ona empoze edebilmektedir. Bu örüntü içinde Güzin de annesini anlamamaktadır. Güzin ile annesi arasındaki etkileşimin benzeri başka tiyatro eserlerinde ve ifade ettikleri kadarıyla öğrencilerimizin yaşantılarında da ortaya çıkmaktadır. Dökmen 1985A ve 1986B. Çeşitli tiyatro eserlerinde gençler daha çok yetişkinden yetişkine mesaj gönderirlerken anneleri ve babaları ana babadan çocuğa mesaj göndermektedirler. Bir grup öğrencimizin algısına göre benzeri durum günlük yaşamda da ortaya çıkmaktadır. Eserin daha sonraki sahnelerinde Güzin'i yetişkin bir hanım olarak görüyoruz. Yüksek tahsil yapmıştır, çalışmaktadır, evlidir ve iki çocuğu vardır. Güzin'in hayatında pek çok şey değişmiştir. Fakat çevresiyle olan etkileşim biçimi çocukluğundaki gibidir. Örneklere bakalım. İş yerinde çalışırken Güzin'e çocuğunun hastalandığı bildirilir. Telaşlanır, eve gitmesi gerekmektedir. Fakat kısa sürede yetiştirmesi gereken bir yazı vardır. İş yerindeki erkek arkadaşları sen git yazını biz yazarız derler. Erkeklerin bu tavrının koruyucu ana baba tavrı olduğunu düşünebiliriz. Güzin eve gider. Aynı erkekler bu sefer çocuğu ne kadar sık hastalanıyor, insan ya çalışmalı ya da evinde oturmalı türünden dedikodu yaparlar. Erkeklerin bu tavrı ise eleştirici ana baba tavrıdır. Yani erkekler Güzin karşısında bazen koruyucu, bazen eleştirici olmak üzere sürekli ana baba tavrı takınmaktadırlar. Fakat erkekler eviyle işi arasında sıkışıp kalan Güzin'i anlamaya çalışmamakta, onunla empati kurmamaktadırlar. Oysa Güzin'in iş konusunda destek almaya olduğu kadar çocuğu ile ilgili duygularının paylaşılmasına da ihtiyacı vardır. Güzin'in iş arkadaşları kişisel rollerini dengeli şekilde kullanamadıkları, özellikle yetişkin olmayı beceremedikleri için Güzin'in bu ihtiyacına cevap verememektedirler. Yalnızca ana baba rolünü sergilemektedirler. Eviyle işi arasında bunalan, çocuğu ile ilgilenmek zorunda kalan Güzin ise sorunlarını dile getirdiğinde çevresine yetişkinden yetişkine mesajlar vermektedir. Güzin ile iş arkadaşları arasındaki etkileşim şekil 32A'da görülmektedir. Şekil 32A, Güzin, çocuğum çok hasta, işim yetişmedi. Arkadaşı, işini yapalım. Öteki arkadaşı, ne çok izin alıyor. 32B, Güzin, emekli olmak istiyorum. Ailesi, emekli ol. 32C, Güzin emekli olur, kocasının ve çocuklarının isteği gerçekleşir. Güzin, iş arkadaşlarıyla olan etkileşiminin bir benzerini evinde kocasıyla ve çocuklarıyla yaşamaktadır. Evdeki durumu şöyledir. Güzin'in emeklilik vakti gelmiştir. Fakat eğer emekli olmazsa işinde terfi edecek, yıllardır beklediği pozisyona ulaşacaktır. Bu yüzden Güzin emekli olmayı şimdilik istememektedir. Oysa kocası emekli olmasını istemektedir. Çünkü karısının emekli ikramiyesiyle borçlarını ödeyecektir. Oğlu emekli olmasını istemektedir. Çünkü annesinin emekli ikramiyesiyle yurt dışına yüksek lisans yapmaya gidecektir. Ve nihayet kızı emekli olmasını istemektedir. Çünkü hamiledir, annesi emekli olursa bebeğine bakabilecektir. Kocası, oğlu ve kızı Güzin'in emekli olmasına karar vermişlerdir. Ona bu konuda baskı yaparlar. Fakat hiçbiri Güzin ile empati kurmaz. Onun niçin emekli olmak istemediğini sormazlar. Terfi etmenin Güzin için ne anlama geldiğini anlamaya çalışmazlar. Üçü de kendisini düşünmekte, üçü de kendi varoluşunu yaşamaktadır. Yetişkin olmayı beceremedikleri ve kişisel rollerini dengeli şekilde kullanamadıkları için Güzin'in dünyasından habersizdirler. Emekli olmak istemeyen, işinde terfi etmek isteyen Güzin'in bu tavrı yetişkinden yetişkine bir mesaj sayılabilir. Emekli olması konusunda ona baskı yapan yakınları ise kendilerine ait ana babadan Güzin'in çocuğuna mesaj göndermektedirler. Şekil 32B. Güz'ün emekliye ayrılmamak için çok direnir. Fakat eserin son sahnesinde emekli olmaya karar verdiğini ve torununa bakacağını öğreniriz. Yani Güz'ün hanım baskıya boyun eğmiş, uslu çocuk olmuştur. Eşinin ve çocuklarının ana baba rolünde, Güzin'in ise çocuk rolünde davrandıklarını düşünebiliriz. Şekil 32C. Adem'in kaburga kemiğindeki Güzin, günlük yaşantımızda tanıdık bir çehredir. Çevremde emekli olmadan önce emekli ikramiyesi yakınları tarafından parsellenen çok sayıda kişi gördüm. Örneğin 40 yıllık hizmetten sonra bir baba emekli olur. İkramiyesiyle evli olan kızını acilen bir otomatik çamaşır makinesi alması gerekmektedir. Çünkü kızı işlerinin çokluğundan çıldırmak üzeredir. Kızını alınca gelinine de alması gerekmektedir, yoksa tatsızlık çıkar. Torununa markası ve fiyatı ünlü bir spor ayakkabı almak zorundadır. Aksi halde delikanlıya yaylı ayakkabı giymekten aşağılık duygusu gelmek üzeredir. 40 yıllık eşine el gün içine çıkabileceği bir palto alması da kaçınılmazdır ve ikramiye biter. Genel algılamaya göre aile reisi fedakarlık etmiştir, ailesine babalık etmiştir. Ama bir bakış açısına göre de ailesi tarafından yönetilmiş, çocuk rolüne itilmiştir. Bu emekliye ailesi muhtemelen farkında olmadan şu mesajı vermektedir. Senin isteklerin önemli değil. Üstelik paranı nasıl harcayacağını da bilmezsin. Bırak biz karar verelim. Aile adeta sen kaybedersin, ver ben saklayayım diyerek çocuğun elinden bayram harçlığını alan anneler gibi davranmıştır. Aile üyelerinin bu davranışlarının arkasında ana baba tavrının yanı sıra bir kele olan kurnazlığının da bulunduğunu söylersem acaba yanılmış olur muyum? 40 yılın sonunda eline toplu para geçen bu emekliye yakınlarından hiçbirisi parasını nasıl harcamak istediğini sormamıştır. Bir tura katılıp başka ülkeleri mi görmek ister? Bir türlü alamadığı fotoğraf makinesini mi almak ister? Kimse sormamıştır. Kısacası onu yetişkin yerine koymamışlar ve onunla empati kurmaya çalışmamışlardır.